Ayrım 7.
Faruk Bey bir hafta sonra bir akşamüstü masamın başında durdu. Ben de senin tarafa gidiyordum bugün. İstersen seni götüreyim dedi. Zerrin odasının camları arkasından bakıyor. Konuştuklarımızı duymuyor ama gözlerinden ateş saçıyordu. Peki dedim. Çekmecelerimi kilitledim. Faruk Bey ile çıktık. Önümüzde adamlar iki kat. Biri çantasını taşıyor, biri kapıyı açıyor, biri arabasını hazırlamış. Benim de önümde iki kat değillerdi ama. Daha önce nerelerdeydiniz? Biz sandviç almaya bile gitmezdiniz. Çağırsak gelmezsiniz de. Yanına oturdum, yola çıktık. Biliyor musun çok başarılısın dedi. Teşekkür ederim. Ama başarını çekemeyenler var. Aman efendim kim olabilir? Hadi hadi numara yapma, çok akıllısın sen. Her şeyin farkındasındır. Çok da tatlısın. Bizim oraya bir hava, bir neşe getirdin sen. Teşekkür ederim. Şurada durup bir çay içelim mi? Ne desem kafam karıştı yine. Ne olur içersek, bunda ayıplanacak bir şey yok. Patronuyla memuru bir yerde çay içemezler mi? Ama bir gören olursa... Olursa olsun, fena bir şey yapmıyorum ya. Sen kendinden emin değil misin? Eminim. Öyleyse köylü kızlar gibi ne kızarıyorsun? Onun bunun yapmaya hakkı var da senin yok mu? Tabii içelim. Bu deniz kıyısına ne zaman gelmişiz biz? Yol buradan geçmiyor ki. Neyse, herhalde benimle iş konuşacak. Belki de beni terfi ettirecektir. Çaylarımız geldi. Uzanıp elimi tuttu. Öyle tatlısın ki dedi. Kıpkırmızı olmuşum ve yanmış gibi elimi çekmişim. Evdesin biliyorum. Senden bir şey isteyecek değilim. Arada çıkıp çay içelim. Arada bir odama gel. Yüzünü göster yeter bana. Çayı odanızda içsek demişim. Sesim titreyerek. Bir baba gibi kahkahalarla güldü. Olur odamda içeriz dedi. Ve beni evime bıraktın. Şirkette yeni bir servis kuruluyor. Patronlar beni, Mehmet'i, Özcan'ı yeni servise görevlendirdiler. Her şeyi biz hazırlayacağız. Üçümüz eşit koşullarda. Mehmet de bizim oralarda oturuyor. Bazen akşamları bize geliyor, çalışıyoruz. O akşamlar Cici ya eve geç geliyor ya da gidip yatıyor. Televizyonda maç varsa zaten işi iş. İş yerinden bir sürü arkadaşını topluyor. Biralar, fındık, fıstık evin içine ederek bağıra çağıra maç izliyorlar. Yer yerinden oynuyor sanki. Koskoca adamlar bir futbol uğruna bu kadar çocuklaşsınlar. Birbirlerine girsinler, kabalaşsınlar. Dünyayı gözleri görmesin. Olacak şey değil. Mehmet maçla hiç ilgilenmiyor. Ne hoş. Maçla ilgilenmeyen bir erkek. Bu tarafına hayranım. Geçen gün bizde çalışırken karısı aradı. Şekerim Mehmet'i artık bana gönder, özledim dedi. Ben de peki deyip gönderdim. Gece geç oldu. Her taraf leş gibi. Cici yattı. Bulaşıkları yıkayıp ortalığı toplamalıyım. Yarın da çok erken kalkacağım. Toplantım var. Her gün kör karanlıkta sokaklara dökülüyorum. Akşam da alışveriş yapmalıyım. Evde ağza atacak bir şey kalmamış. Ne alsam? Kolay yapılacak bir şeyler alsam. Ama geçen gün Cici ızgara et yemekten içim kurudu. Piyasada sebze kalmadı mı Allah aşkına? Zeytinyağlı bir şeyler yapsan dedi. Cumartesi pazar zeytinyağlıları yapıyorum ama bir kilodan yapınca çok oluyor. Hemen bitmiyor. İki gün geçince de beyefendi durmuş yemek yemiyor. Benim hatırım için iki günlük pilavları fasulyeleri yiyormuş. Aslında hiç alışık değilmiş böyle şeylere. Zavallıcık benim yüzümden nelere alışıyor bak. Bir ışık. Beynimde koskocaman bir ışık çakıyor sanki. Fatma Hanım'la konuşmamızı anımsıyorum. Hepimiz esir değil miyiz? Sen esir değil misin? Böyle gelmiş böyle gidecek. Hayır Fatma Hanım, böyle gelmiş ama böyle gitmeyecek. Bir şeyler yapacağız, yapacağız. Yatak odasına geçiyorum, kapıyı kilitliyorum. Yatağa yatıp gözlerimi kapatıyorum. Kocam modern erkek pozlarında sofrayı kaldırır. Eğer hasta olmuşsam bulaşıkları yıkayıp bütün hanımların hayranlığını çeker. Alışverişten yemeğe her şey benim üzerimde. İş toplantılarına katılırım, dalga geçer. Sanki benim çalıştığım iş onunkinden daha önemsiz. Artık sevişmek istemiyorum. Nedendir diye sormaz. Ama kendisi canı istediği an sevişir. İstemeyince horul horul uyur. Sadece giyinelim, süslenelim, gezelim, zenginlerle olalım. Bir tek kitap okumaz. Ben geceleri okuduğumda da git salonu orada oku, ışık rahatsız ediyor der. Şirkette Zerrin önüme dikilip duruyor. Faruk Bey çok üstüme düşüyor, onu engellemem gerek. Kibarca ama. Yeni bölümün üç kişisi arasında ben de varım diye erkekler dedikodu çıkarmış. Zerrin'den sonra sıra bana gelmişmiş. Faruk Bey şimdi beni kullanıyormuş. Yakında müdür olursam şaşmamalıymışım. Ben tek başına kaç kişiyle savaşacağım böyle? Ya annem? Anneme bile gidemiyorum. Kadıncağız zayıfladı. Eridi bitti. Doktorlar sinir diyorlar. Geçer diyorlar. Yalnızlığa alışması gerek diyorlar. Annem sanki hayatında dışarı çıkmamış. Telefon parası nereye ödenir? Elektrik parası nereye yatırılır? Kazıklanmadan nasıl, nerelerden alışveriş edilir? Evin odunu, kömürü nereden alınacak? Hiçbir şeyden haberi yok. Sanki bunca zaman başka bir gezegende yaşamış. Acaba bize gelse, bizimle otursa bir süre? Hayır, yalnızlığa alışmalı, sonra hiç yapamaz diyor doktorlar. Başımdaki ışık hep yanıyor artık. Akşam dükkanların önünden pıtır pıtır geçtim. Bakkala da uğramadım, ekmek almak için. Eve geldim. Cici, ne cicisi yahu, ne cicisi. Artık ona Gürkan diyeceğim. Saat 8'de, evet, ne yiyoruz dedi. Bok dedim. İçimden tabii. Hiçbir şey dedim. Çok yorgunum, hiçbir şey alamadım, hiçbir şey yapamadım. Gözleri büyüdü, büyüdü. Şaka mı ediyorsun sen dedi. Hayır, şaka değil, hiçbir şey almadım, hiçbir şey yapmadım. Koşa koşa mutfağa gitti, buzdolabının kapısını açtı. Bir kuru kaşar peynirle bir parça reçel. Ciddi olduğumu anladı tabii. Sanki yel yerinden oynamış gibi bembeyaz bir suratla. Peki ne yapacağız şimdi dedi. İstersen dışarıda yeriz dedim. Sanıyorum bunu bir günlük hezeyan sanıyor. Ertesi gün ve daha ertesi gün aynı sahne yinelendi. Beynimdeki ışıkla mutlu geziyorum. Baktım ertesi gün eli kolu paketlerle gelmiş. Hadi şunları pişir dedi. Bana bak, bana emredip durma. Ben senin cariyen değilim. Senin kadar çalışıyorum, sana yakın para kazanıyorum. Senin kadar eğitimliyim. Sen kendini ne sanıyorsun be? Beni kendine hizmet ettirip duruyorsun. Senin benden ne üstünlüğün var ha? Ne üstünlüğün? Kopasıca şeyin mi üstünlüğün? Aramızdaki saygıyı bozmamamız gerek. Hadi şekerim, gel birlikte pişirelim diyorum. Gelse mi, gelmese mi? Kararlılığımdan ürkmüş görünüyor. Ağzını çarpıtarak gülüyor. Belaya çattık der gibi. Lütfedermiş gibi mutfağa giriyor. İstersen bir de önüme önlük takayım ha diyor. Benimkini alıp uzatıyorum. Taksan iyi olur, elin alışık değil, üstünü kirletirsin diyorum. Fırlatıp atıyor önlüğü. Ama soğanları doğrayıp fasulyeleri ayıklıyor. Kim koydu beynimdeki ışığı? Neredeymiş o ışık şimdiye dek? Gece bana sırtını dönüp uyuyor. Sanki ona kötülük etmişim, onu küçük düşürmüşüm gibi bir tavrı var. Oysa beynimdeki ışığım yanıyor hala. Çözmem gereken bir problem daha var. Bu kez ben ona arkadan sarılıyorum. Onu okşuyorum, şaşırıyor. Çünkü hep kendisi başlatır sevişmeyi. Çok uzun sürmüyor onu istekli hale getirmek. Ama bu kez isteklerimi yapmasını sağlayacağım. Elini alıyorum, onu yönlendirmeye çalışıyorum. Hayır, olmuyor işte. O bildiği gibi davranıyor ve yine bende hiçbir duygu yok. Başka şeyler yapmasını istiyorum, farkında bile değil. Oysa Erhan'la ne başka olurdu, hiç uğraşmazdım ben. Bunu ona söylesem mi acaba? Erhan'la gerçekten sevişmediğimiz halde çok daha güzel olduğunu ona söylesem mi? Yo, hayır olmaz. Sanırım çok kızar. Peki ama niçin anlamıyor? İstediğim şeyleri niçin fark etmiyor? Bitti. O hoşnut. Bitti. Oysa beynimdeki ışık artık yanıyor. Şimdi anlatmasam da bir gün mutlaka anlatacağım. Uykuya dalarken öteki evli arkadaşlarımı düşünüyorum. Bilmiyorlar kardeşim, bilmiyorlar. Ne yapmaları gerektiğini bilmiyorlar. Ne kendilerini ne bizi tanıyorlar. Kendileri beceremedikleri zaman bizi suçluyorlar. Artık onları heyecanlandırmıyoruz diye biz doyuma ulaşamazsak yine bizi suçluyorlar. Soğuk kadınız, cahil kadınız diye. Nasıl bilsinler ki, biz bile yeni keşfetmedik mi nasıl olması gerektiğini? Peki ama anlamıyorlar mı halimizden, davranışlarımızdan? Bir insan bu kadar anlayışsız, bu kadar dikkatsiz, bu kadar bilinçsiz, bu kadar bencil olabilir mi? Hem de bu kadar cahil, hem de öğrenmek için isteksiz. İki kişi birlikte bir şey yapıyoruz, en sıcak, en yakın dakikaları yaşıyoruz. Ama bir taraf hoşnut, öteki taraf hiç değil. Böyle bir şey olabilir mi? Bunun için de bizim uğraşmamız gerekiyor demek ki. Aysel hayal kur demişti. Ne hayali kurabilirim ki? Gürkan artık iş yerinin genel müdürü. Emrine bir araba bile verdiler. İkimizin ortak aldığı otomobil artık tamamen bana kaldı. Araba bir özgürlükmüş meğer. Evden istediğim saatte çıkabiliyorum. Akşam işte daha fazla kalabiliyorum. Geç saatlere sarkan toplantılar olduğunda içim rahat. Kimseye muhtaç olmadan, kimseye sığınmadan arabamı atlayıp tek başıma eve dönebiliyorum. Özgürce. Gürkan genel müdür oldu olalı, diskotek türü eğlence sefalarımız azaldı. Ama bu kez ev davetleri başladı. Öteki genel müdürlerin, patronların evlerinde yemekler yiyoruz. Sende bir tuhaflık var diyor Gürkan. Öteki kadınlar senin yaşadığın hayata bayılırlar. Sen suratını asıp oturuyorsun. Hiçbir şeyden memnun değilsin. Neden böyle tuhafsın, garipsin? Arabam altındaymış. En lüks yerlere gidiyormuşum. Kalburüstü insanlarla birlikte oluyormuşum. Avrupalara gidiyor, oralardan giyiniyormuşum. Üstelik bir de işim varmış ve işimde de başarılıymışım. O da bunu destekliyormuş. Daha ne isteyebilirmişim ki? Mutsuz gibiymişim. Ben bir garibim. Gürkan'ın cici olduğu günleri arıyorum. Onu işe gittiğinde özlediğim, koşa koşa servisini karşılamaya gittiğim günleri arıyorum. Buz gibi kış günlerinde dolmuşa binecek paramız olmadığı için saatlerce otobüs beklediğimiz günleri arıyorum. Daha arkadaş grubumuzun bu kadar artmadığı, evde baş başa oturup süslü soframızda baş başa şarap içtiğimiz günleri arıyorum. Kendimizi erkenden yatağa atıp birbirimizin kollarında uyuduğumuz günleri arıyorum. Ben bir garibim ha. O kalburüstü insanların bulunduğu yemeklerde kendimi gerçekten garip hissediyorum. Kadınlar koskoca kürklerinin içinde en büyük pırlantaları ve kalın altınlarıyla, markaların fışkırdığı giysileri, en son moda yapılı ve mutlaka boyalı saçlarıyla o kadınlarla konuşacak hiçbir şeyim yok benim. Kocası patron olan kadın en çok ilgiyi topluyor, en fazla saygı ona gösteriliyor. Kocası genel müdür olanlar da iyi durumda tabii. Benimki de genel müdür artık ama küçük bir fabrika onunki, hatta atölye bile diyebiliriz. Hep birbirimize tanıştırılıyoruz. Efendim, TÜPAKA AŞ'den Abdullah Günver Bey'in eşleri. Oo, memnun oldum efendim. Ben de Samkor AŞ'den Hüseyin Topal Bey'in eşiyim, nasılsınız? Ben mi? Benim adım şu, soyadım da şu. Ben filanca şirketin filanca servisinin şefiyim. Memnun oldum, eşiniz kim? Eşim de Gürkan işte, şurada duran adam. Ya... Dümdüz boyasız saçlarım, parmağımdaki altın alyansım, evet pahalı, pahalı ama dümdüz elbisemle ben gerçekten bir garibim. Kendimi bir çocuk gibi hissediyorum, onların yanında tabii. Erkekler mutlaka bir tarafa toplanıyor. Ya barın yanında ya evlerdeki havuzların başında. Ellerinde içki bardakları, şen ve gürültülü kahkahalar atarak konuşuyorlar. Onların yanına gitmeye çalışıyorum, kimse fark etmiyor bile beni. Ya başka bir iş adamını, bir iş yerini ya da son maçları konuşup çok gürültülü kahkahalar atıyorlar. Kadınlar genellikle oturuyor. Evlerdeki grup grup koltukların üzerinde grup grup kadınlar oturuyor. Ellerindeki içki bardakları. Hiç gürültü yapmadan, kocalarının ne kadar yorulduğundan söz ediyorlar. Ne kadar şık oldukları hakkında birbirlerine iltifat ediyorlar. Almanya bir köymüş. İngiltere kendi stilinden vazgeçememiş bir türlü. Ama ille de Paris, ille de Paris'miş. Ya İtalya? İtalya ne kadar ileri gitmiş birdenbire, öyle değil mi? İtalya'nın ekonomik durumu değil tabii, konuştukları, modası. Bütün ülkeler modalarına göre değerlendiriliyor. Sonra uzak doğudan söz ediyorlar. Ben daha gitmemiş miyim? Yazık, mutlaka gitmeliymişim. O ne gizemmiş, o ne büyüymüş. Sonra çocuklar konuşuluyor. Genellikle hangi okulda okudukları, hangi ülkede oldukları, belli ki hiçbirinin çocuklarıyla ilgili eğitimsel sorunları yok. Arada bir yemek tarifi yapan bile çıkıyor. Ne kadar enerji harcıyorum, ne kadar çok düşünüyorum içimden onların konuşmalarına katılmak için. Söyleyecek tek bir söz bile bulamıyorum. Allah'tan rejim konusu açılıyor da onlara harika bir yöntem öneriyorum. Karbonhidrat puanlarını sayarak rejim yapmalarını söylüyorum. Çok ilgileniyorlar. Demek her istediğini yiyebilirsin öyle mi? İçki de serbest. Şekerim, listenin bir fotokopisini yollar mısın bana? Tabii yollarım. Gürkan, yine mi sıkıldın diyor. Yo, hiç sıkılmadım. Tatlı tatlı sohbet ettik. Ne hoş insanlar onlar öyle. Bazen yemeklerde çok tanınmış sanatçılar, film yıldızları, edebiyatçılar da oluyor. Edebiyatçılar çok ilgimi çekiyor. Çünkü tümünü tanıyorum. Çoğunu seviyorum. O kadar çok okuyorum ki onları. Köşedeki iri yarı, beyaz saçlı adamın adını söylüyorlar. Sahi mi? O mu o? Hani o romantik, güzelim şiirleri yazan, o nefis yazıları, şahane düşüncelerin sahibi. O mu? Bu şişko, bu sarhoş, bu ağzı kaymış, konuşmasını şaşıran, sağa sola sarkıntılık eden, küfreden bu adam mı? O güzelim şiirlerin sahibi bu mu? Tabii yanındaki de edebiyatçı. Onun adını da söylüyorlar. Yanlarına gidiyorum, konuştuklarını dinliyorum. İkisi de sarhoş, beyaz saçlı. Şişko şairin yanındaki Türkçeyi çok çok bozuk konuşuyor. O da iri yarı, pala bıyık, o da çok küfür ediyor. İlk kitabı çıkan genç bir kadın hakkında konuşuyorlar. Kadının ne gerzekliği kalıyor, ne yeteneksizliği ve de sonunda orospuluğu. Bütün ünlüleri, bütün yayın evlerini ve de bütün okurları sıradan geçiriyorlar sarhoş ağızlarıyla. Ben bu palabıyık adamın köy romanlarını ne severdim. Onlar böyle olmamalıydı, onlar başka olmalıydı. Onlar sarhoş olmamalı, küfür etmemeli, kadınlara asılmamalı. Onlar meslektaşlarını çekiştirmemeliydiler. Ünlü film yıldızımız geliyor aralarına. Kadın hiç filmlerdeki gibi değil. Ne kadar kısa boyluymuş, kalçaları da ne kadar büyükmüş. Oysa bacakları filan ne kadar uzun çıkıyor resimlerinde. Kadını aralarına alıp iltifat yağmuruna tutuyorlar. Kadının yaptığı makyajdan gözleri görünmüyor. Saçları da başının iki katı kabartılmış. Bir eli hep saçlarında, kulağının kenarından yukarıya doğru avcunun içiyle itip duruyor. Daha da kabarsın diye. Şişman, sarhoş, küfürbaz şair beni fark ediyor. Bir şey söylemem gerek. Son kitabınızı okudum. Ne kadar beğendim anlatamam diyorum. Ah canım, beğendin demek. Sen kimsin bakayım böyle diye yanağımdan bir makas alıyor. Gürkan evde. Ne güzel konuşuyordun o edebiyatçılarla. Çok eğlendin ama bu gece değil mi diyor. Evet Gürkan, çok eğlendim. Eğlendim gerçekten. Bir cam kavanozda yaşamışlığımla, beynimin içindeki tüm güzel hayallerle, o hayallerin yıkılışındaki şaşkınlığımla, kendi kendimle çok güzel eğlendim. Yeni sekreterin nasıl bir şey diye soruyorum. Gürkan yine başlama der gibi yüzüme bakıyor. Çok çirkin bir şey canım diyor. Meraktan çatlıyorum. Biraz tarif etse ya. Gece yarılarına kadar o kızla kalıyor. Birlikte toplantılara katılıyorlar. Bir kez de onunla iş yolculuğuna çıktı. Tam 3 gün bir başka şehirde kaldılar. Daha onu götürmezsen olmaz mıydı demeye kalmadan bir bağırmaya başladı. Çünkü onun götürdüğünü döndükten sonra tesadüfen öğrenmiştim. Nedir bu kıskançlık numaraların? Ben senin hiçbir işine karışıyor muyum? İş iştir. Sekreterime de sulanacak değilim ya. Eski sevgililerimden bile kıskandın. Yok o çirkinmiş, öteki bayağıymış. Sana ne benim eski sevgililerimden? Güvenmek diye bir şey var, bilmez misin sen? Bilmem gerek. Güvenmek diye bir şey bilmem. Gülriz abla da bizim en yakın komşumuzdu. Ama babam onunla ilişki kurmuştu. Ben güven müven bilmem. Evet sen bana karışmıyorsun ama ben senin yanında hep özen gösteriyorum. Senin gibi önüme çıkan kariyer erkeğe gözümü süzüp iltifatlar yağdırmıyorum. Senin gibi karşı masalardaki kadınlara, erkeklere bakıp durmuyorum. Gözüm başka bir erkeğin gözüne takılacak diye ödüm patlıyor. Senin gururun incinmesin diye bunlar. Avrupalara gidip gidip soluğu masaj salonlarında almıyorum. Yurt dışına gidince sinemalara, konserlere gitmek için uğraşmıyorum. Mart kedileri gibi kadın peşinde seks şovlarda koşmuyorum ben. Bu hallerde olduğunuzu duyuyorum. Duydukça onurum kırılıyor. Kızışmış hayvanlar gibi 5 dakikalığına 1 saatliğine değişik bir ülkede değişik bir kadının tadını alalım diye. Koşuşturmanız benim kadınlık onurumu kırıyor, anlıyor musunuz? Evet size güvenmiyorum. Evet benden önce düzdüğün ve her yapışında bir tane daha çentik atıp göğsünü kabarttığın o bayağı karıları gördükçe kendimden utanıyorum, midem bulanıyor. Sadece konuşursun. Çok esaslı düşündüğünü iddia edip düşündüğün gibi yaşamazsın. Özgürlükçü, çağdaş, farklı kadın iddiasındasın ama bana sahip olmak için çabalıyorsun. Kıskançlık sahibiyettir kızım. Beni kıskanma. Kıskansan da yapacak olan adam yapar. Yapmayacaksın. O pis kadınlara göz süzmeyeceksin. Beni aldatmayacaksın. Evet, ben kimselere güvenmem. Sen kendine güvenmiyorsun önce. Kimselere değil. Bir gün iş yerine uğradım Gürkan'ın. Hiç uğramam aslında da bir sürpriz yapayım dedim. Odasının önündeki kapalı bölümde bir kız oturuyor. Sarışın, uzun boylu, bol makyajlı, çok hoş bir kız. Buyurun kimi aramıştınız diyor. Ben Gürkan Bey'in eşiyim de onu görecektim. Girebilirsiniz efendim. Kalbim yerinden çıkacakmış gibi çarpıyor. Yüzüm ne renk artık Allah bilir. Sinirimden dişlerim birbirine geçmiş. Kıza gülümsemeye çalışarak odaya giriyorum. Kendi kendime emir verdim. Sakin ol. Bunda sinirlenecek bir şey yok. Bundan daha doğal ne olabilir ki? Kenar mahalle dilberleri gibi kıskançlık numarası yapma zamanı değil. Yeryüzündeki tek kadın sen değilsin ya. Adamın hiçbir suçu yokken iş yerinde rahatsız etmeye hakkın yok. Rahat bir şekilde gül, kapıyı kapat ve neşeyle sürpriz diye bağır. Tamam? Kapıyı arkamdan kapıyorum. Sırtımı kapıya dayadım. Bir yılan gibi tıslayarak kitlenmiş çene kemiklerimin arasından hani çok çirkin bir şeydi diyorum. Tir tir titriyorum. Masasından kalkıp gülerek yanıma geliyor. Öyleydi hakikaten ama işte kadınları bilirsin. Saç boyası, makyaj filan kendine bakınca biraz bir şeye benzedi diyor. Sen bana bunu nasıl yaparsın? Bana bunu nasıl yaparsın diyorum. Gözlerim nefretle kısılmış alev alev. Sinirleniyor. Ne yaptım canım, saçmalamasana sen diyor. Saçmalamaymış. Daha ne yapacaksın? Senden bunu hiç beklemezdim pis adam. Kapıyı vurup çıkıyorum. Kız arkamdan baka kalıyor. Gürkan da. Akşam eve geldiğinde gayet sakin. Sarılıp öpüyor, hiçbir şey olmamış gibi. Sonra banyoya giriyor. Bu kadar sakin olduğuna göre demek o kızla aralarında bir şey var. Olmasa bana kızardı. Aptal, bari kızgın numarası yapsaydı. O banyodayken ceplerini, cüzdanını karıştırıyorum. Gömleğini kokluyorum. Bir şey yok. Ceketinin üzerinde bir saç buluyorum ama çok kısa. Kızın saçları uzundu zaten. Gürkan'ın saçı da olabilir. Tek bir telden rengi de anlaşılmıyor ki. Birden içimi bir utanç kaplıyor. Onurum kırılıyor yaptıklarımdan. Güven duy, güven duy. İnsanları sev diye hıçkıra hıçkıra ağlıyorum. Gürkan da Ankara'da nasıl olsa dedi Mehmet. Gel şu çalışmayı kesip bir yerde bir şeyler içelim. Hadi dedim ve dememle deniz kenarında bir lokantada buldum. İçki bardaklarımızın ikincisi de tükenmiş, biz konuşmaya dalmışız. Dünyayı unutmuşuz. Konuşacak ne çok şey var Mehmet'le. Yumuşacık, tatlı bir çocuk. Gözlerimin tam olarak ne renk olduğunu ilk kez söyleyen insan. Benim haberim bile yoktu gözlerimin içinde yeşiller, morlar, dağlar, tepeler olduğundan. Saat 10'u geçmiş. Mehmet bu kafayla çalışabileceğimizden emin misin diyorum. Neden çalışmayalım? Bomba gibi değil misin sen diyor. İyi hadi bakalım. Arabası bizim evin önünde park ediyor. Yukarı çıkıyoruz. Birer kahve yapıyorum. O kağıtları kalemleri ortaya yaymış. Yanına çöküyorum. Senin iş yerinde ne kadar hayranın var biliyor musun? Herkes sana aşık diyor. Yok canım dalga geçme diyorum. Evet diyor çıplak ayaklarıma bakarak. Ayakların, gözlerin, saçların. Ne kadar güzelsin ama galiba bundan haberin yok senin diyor. İçim titriyor, gözlerim kayıyor, yüzümün de kızardığından eminim. Ben bu sözleri duymayalı yıllar oldu. Belki de şimdiye dek hiç duymadım. Yüzüme öyle bir bakıyor ki gözleri de yeşil mi ne? Elini saçlarıma koyuyor, okşuyor. Çok tatlısın, çok. Kalbim içimden çıkacakmış gibi hızlandı. Gümbürtüsünü duyacak diye korkuyorum, utanıyorum. Ben bu duyguları, bu heyecanı daha önce duymuş muydum? Hiç sanmıyorum. Çok da iyisin diyor. Herkes seninle uğraşıyor. Aldırmıyorsun. Bir yol tutturmuş gidiyorsun. Güçlüsün, doğalsın. Doğallığın ne büyük bir özellik olduğunu bilir misin sen? Öyle bir doğalsın ki insan ürküyor senden. Yetersiz kalıyor yanında. Ve sen işte o sevdiğin kediler gibisin. Canın istemeyince pençe atan, isteyince yumuşacık, insanın bacaklarına sürtünen. Ben gerçekten öyle miyim? Böyleysem neden daha önce kimse fark etmedi beni? Bunları... Ben gerçekten böyle miyim Mehmet diyorum. Kendi sesimi duyuyorum. Demek bunu içimden söylememişim. Sen gerçekten böylesin işte diyor. Belki de doğallığının nedeni bütün bunlardan haberinin olmamasıdır. Bir şeyler yazıp çizdikten sonra gidiyor Mehmet. O gece bomboş yatağımda hiç uyuyamıyorum. Gürkan'ın yakası markalı pijaması yanımdaki yastığın üzerinde. Aftershave kokusu odaya sinmiş. Mehmet'in blue jeanli, buruşuk tişörtlü, dağınık saçlı halini düşünüyorum. O gece ben hep Mehmet'i düşünüyorum. Hadi diyorum ertesi gün, bize gidiyoruz ve içki filan içmeden, deli gibi çalışacağız. Vaktimiz kalmadı artık. Özcan, ben de geliyorum ona göre diyor. Mehmet eve telefon ediyor. Yiyecek bir şeyler alıp bize gidiyoruz.